Ayrım 10, sayfa 126. Kim sorumlu? İttihat ve Terakki'nin üç büyük isminden biri olan Cemal Paşa, Babıali baskını sırasında öldürülen Nazım Paşa'nın cenaze törenini şöyle anlatıyor. Nazım Paşa'nın cenazesi arkasında Fransız askeri ateşesi binbaşı Mao Korkus'a hitaben dedim ki, ''Bakınız aziz dostum, bu cenazenin yegane mesulü siz Avrupalılarsınız. Miskinlik ve zaretten kurtulup insan gibi yaşamak için mücadele sahasına atılmış olan Türk milleti hakkında itikap ettiğiniz haksızlıklar bu cenazeye sebep olmuştur. Daha bunun gibi nice cenazeler takip edeceğinize, benim cenazemin arkasından yürüyeceğinize emin olunuz. Maksadımı anlamamış gibi davranarak izahat istedi. Bir tabi nezaketen Fransız entrikalarını meskut geçerek İngiliz, İtalyan ve bahus Rus entrikalarından bunları memlekete doğurduğu ihtilaflardan bahsettim. Balkan İttifakı'nın da bu entrikalardan doğmuş bulunduğunu, bugün bizi kurtarmak Fransa ve İngiltere'nin en ufak bir işaretine mütevakkıf iken, yalnız bundan çekinmek değil, hükümet reisleri vasıtasıyla aleyhimizde gayri laflar kullanmaktan çekinmediklerini ve bu kadar hücumlar karşısında ne yapacağını tayinde hayretler içinde kalmış olan zavallı Türklerin, içeride birbirlerini boğazlamaktan başka ellerinden bir şey gelemeyeceğini büyük bir hiddetle anlattım. Dipnot: Cemal Paşa, Hatıralar, S. Yayınları, 1959, sayfa 22. Görüldüğü gibi 1912'deki Babıali baskını hazırlayanlardan biri olan Cemal Paşa bu olayın sorumlusu olarak Avrupa devletlerini görmektedir. Ne olalım tartışması. Osmanlılar İslamcı mı yoksa Türkçü mü olursa kurtulacaklarını tartışmakta suçlu aramaktadır. Abdülhamit devrilmiş ama yine de yenilgi bitmemiştir. Balkan Savaşı yenilgisi gelmiş, bu kez Babıali baskınıyla Kamil Paşa devrilmiştir. Türk tarihi uzmanları Stanford ve Ezel Kuralşov'un deyişiyle Abdülhamit'in tüm hükümdarlık döneminde kaybedilenden daha çok toprak, onun devrilişinden sonraki birkaç yıl içinde kaybedilmiştir. Dipnot: History of the Ottoman Empire, Volume 2, Cambridge University Press, 1978, sayfa 173-341. Yetişen kadrolar. Kurtuluşu ararken yollara ayrılanların bir arada bulunduğu askeri kadrolar, Abdülhamit döneminde modernleştirilen eğitim sistemi içinde yetişmiştir. 1897 yılında askeri eğitim yapan 29 Rüştiye Mektebi vardır. Bunlarda 8.247 öğrenci okumaktadır. Harp okullarında ise 15.328 öğrenci bulunmaktadır. Askeri akademilerden 1873-97 arasında 7.313 kurmay subay, askeri doktor ve mühendis mezunudur. Aynı dönemde sivil üniversitelerden mezun olanlardan daha fazladır bu sayı. Bu da göstermektedir ki ilerideki yıllarda Osmanlı toplumunda siyasete askerin ağırlık koymasını beklemek doğal olacaktır. Bir subayın bu sonuçları nasıl yaşadığını görelim. Askeri okullar müfettişi İsmail Paşa'nın girişimleriyle İstanbul, Edirne, Manastır, Erzincan ve Şam'da olmak üzere 5 harp okulu açılmış, bu kuruluşlar için ordudan birçok genç subay seçilmişti. Bu arada 2. Ordu Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Kazım, parantez içinde Karabekir Bey de İstanbul Harp Okulu tabi öğretmen yardımcılığına atanmıştı. Aramızda az zamanda derin bir samimiyet başlamış, memleket davaları üzerine açıkça yaptığımız görüşmeler karşılıklı bir dostluk ve güven meydana getirmişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve çalışmaları hakkında yaptığımız görüşmelerde rahmetli kendisinin cemiyete girmiş olduğunu söylemiş, benim de katılmamı önermişti. Zaten daha idadi sınıflarındayken gizli gizli okuduğumuz Meşveret Mizan, Kanuni Esasi, Mahkeme-i Kübra gibi cemiyetlerin veya Avrupa'daki hürriyetçilerin yayınladıkları gazete ve broşürleri, babamın da bu konudaki aydınlatmalarından faydalanarak psikolojik ve fikir bakımından hazırlanmış bulunduğumdan yapılan öneriyi büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Bir cuma tatilinde bana önder olan Kazım Karabekir'in evine giderek Kur'an ve silah üzerine el basarak yemin ettikten sonra cemiyete girdim. Durumun pek nazik ve tehlikeli olması sebebiyle İstanbul'da cemiyete girmiş olan kişilerin pek sınırlı olduğunu, Yusuf Kemal parantez içinde Tengir Şenk ve Fatih Hoca'nın kurmay sınıfından rahmetli Yüzbaşı Selanikli Remzi Efendi'nin üye olduğunu öğrenmiş, bir müddet sonra ailece tanıştığımız Rauf parantez içinde Orbay Bey'e cemiyete girmesi için önderlik etmiştim. Bu suretle memleketin siyasi hayatına atılmış oldum. Dipnot: Selahattin Adil Paşa, Hayat Mücadelelerim, 1982, sayfa 82-83. Siyasete giren asker de sivil politikacılar gibi mücadelelere başlar. Bazen askerlik mesleğini ve asli görevi unutturan mücadelelerdir bunlar. Mustafa Kemal ve Enver. Aynı ocaktan yetişen, hatta aynı cemiyetin üyesi olan Mustafa Kemal ile Enver'in yolları neden ayrılmıştır? Örneğin, Mustafa Kemal ne yapıp yapıp kendisini Eylül 1907'de Manastır'a, Ekim'de de Selanik'e atmıştı. Hürriyetin ilanına değin 9 ay kadar bir süre söz konusuydu. Bu süre içinde veya hürriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki'nin başına geçebilir ya da en azından başlardan biri olabilirdi. Oysa o, 1. Dünya Savaşı'nın sonuna değin İttihat ve Terakki'nin önderlerinden biri olamadı. İktidardan uzak tutuldu. Üstelik Ali Fuat Cebesoy'un Şevket Süreyya Aydemir'e bildirdiğine göre, Mustafa Kemal ile kendisi Selanik'te cemiyetin umumi merkezine gitmişken, umumi merkezine girmişken daha sonra gözden düşerek merkezle taşra teşkilatı arasında rehber olarak görevlendirilmişlerdi. Hikmet Bayur, parantez içinde Atatürk kitabında Tevfik Rüşdi'ye dayanarak parantez içinde Atatürk'ün Sofya Ateşeli Arifesi'nde faydalı olamamak ve sevilememekten doğan sıkıntı ve bıkkınlıktan söz ediyor. Aydemir Cebesoy'un kendisine verdiği bilgilerden de yararlanarak Mustafa Kemal'in iktidardan uzaklaştırılmasına bir neden daha göstermektedir. Enver'in Mustafa Kemal'e karşı tavır alması. Enver İttihat Terakki içinde bir yıldızdı. Cebesoy'a göre Enver, meşakkat ve yorgunluğa dayanıklı, iyi atıcı, binici, cesur, azim ve irade sahibi, perhizkar ve feragatli, iyi teşkilatçı, çete takiplerinde olağanüstü başarılıydı. Enver'in kafasında dürüst ve mazbut bir yaşama usulü modeli vardı. Toplumun büyük çoğunluğunun paylaştığı bu modele göre Mustafa Kemal'in daha özgür yaşama biçimi tasvip olunamazdı. Dipnot: Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları. 1983. Mustafa Kemal Atatürk'ün İktidar Yolu. Sina Akşin. Sayfa 55-56. Mustafa Kemal ile İttihat ve Terakki'nin yıldızları arasındaki yol ayrılığından kaynaklanan hesaplaşmaya ileride daha ayrıntılı biçimde değineceğiz. Bu arada askeri kadrolar içinde başka hesaplaşmaların bulunduğunu da belirtelim. Paşa Çocukları. 1910 yılında Mahmut Şevket Paşa orduda reformlar yapmaya başlar. Selahattin Adil Paşa hatıralarında şöyle anlatır: Bu reformlar arasında ordu subaylarının hoşnutsuzluğuna sebep olan bir konuda çözümlendi. Bazı subayların babalarının aracılığı ve etkisiyle birbiriyle yarışırcasına hiçbir kıdem dikkate alınmayarak süratle terfi ettirilmek suretiyle sınıf arkadaşlarından 4-5 sene fazla ilerletilmiş olmaları üzüntü yaratırdı. Bu kanunsuzluktan doğan şikayetleri ortadan kaldırmak için Savunma Bakanlığı'nda bir rütbeleri eleme komisyonu kurulmuş, burada ben de görevlendirilmiştim. Hurşit Paşa, parantez içinde Deniz Kuvvetleri Bakanı ve Padişah Yaveri, başkanlığındaki bu komisyonda Genelkurmay Başkanı olarak Çocuk Sulu Mahmut Paşa, ikinci ordu temsilcisi olarak Topçu İhsan Bey ve bir arkadaş bulunuyordu. Zat İşleri Dairesi'nce düzenlenmiş ve hazırlanmış çizelgeye göre tabi olmayan ve ölçüsüz derecede rütbeleri yükseltilmişler arasında Serasker Rıza Paşa'nın oğulları Şükrü ve Süreyya Paşalar, Tophane Müşiri ve Askeri Okullar Nazırı Zeki Paşa'nın damadı Albay Rıza Bey, Azıziye Karakolu Komutanı Mustafa Paşa'nın oğlu Pertev Bey, Mabeyin Müşiri Şakir Paşa'nın oğlu Cevat Paşa, Ablonyalı Ferit Paşa'nın damadı Halil Bey gibi çok kıymetli kimseler bulunuyordu. Hurşit Paşa prensip olarak kazanılmış hak tanıdığı rütbelerin indirilmesine taraftar olmuyor, emeklilik veya istifa yollarını tercih ediyordu. Fakat çeşitli toplantılar sonunda çoğunlukla rütbelerin indirilmesi kabul edilmiş ve bir kanun tasarısı hazırlanarak bakanlığa sunulmuştu. Bu tasarı meclisten de geçerek Tenzili Rütbe Kanunu adıyla yürürlüğe girmişti. Kanuna göre rütbeleri indirilenlere istifa hakkı verilmiş ise de bir iki kişiden başka bu yolu seçen olmadı. Çoğunluğu mesleklerinde kalmayı tercih ettiklerinden sonra normal şekliyle terfi ederek eski rütbelerini kazanmış ve memlekete önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Dipnot: Selahattin Adil Paşa, A.G.E. Sayfa 105-106. Görülüyor ki yol ayrılıklarının sebepleri çeşitli oluyor. Seçkinlerin çekişmesi. Örneğin Kurtuluş Savaşı'nı başaran asker kadronun arasındaki yol ayrılıkları yabancıların da ilgisini çekmiş ve değişik yorumlara konu olmuştur. Kendilerini ilk defa 1987-1998'de Kemal'in grubuna girmiş sayanların daha sonraki hayatlarına ait dayanışma ve işbirliği seçkin kadroya ilişkin rekabet ortamında doğmuştu. İç savaş yıllarında Kemal ile çalışan başlıca kişiler arasındaki zorunlu işbirliğince çekişmeler vardı. Bunlar Kemal ve yakın çevresinin paylaştığı gerçek anlamda seçkin kadro elemanı olmanın yarattığı havanın kazandırdığı bir şeydi. Ancak davaya daha sonra katılmış gözüyle bakılan İsmet, parantez içinde İnönü ve Fevzi, parantez içinde Çakmak gibi kişilere karşı büyük bir isteksizliğin var olduğu hissettirilmişti. Dipnot: Bildiriler ve Tartışmalar. İş Bankası Kültür Yayınları. 1983. Profesör Doktor Düzin Mervik. Çekişen Seçkin Gruplar. Sayfa 447-457. Yol ayrılıkları ve hesaplaşmalar askerlik neslinin uygulanışı. Osmanlı Türk Devleti'nde üst yönetim kadrosunun yol ayrımı 19. yüzyılda iyice belirginleşir. Bu ayrılıklar padişahların devrilmesine kadar yansıyan özellikler gösterir. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah devrenlerin elebaşları patronu Halil ve kabakçı Mustafa gibi lümpen takımı iken 19. yüzyıldan başlayarak okul mezunu subaylar devreye girer, yüksek rütbeli subaylar darbeler yapar. Çünkü artık Yeniçeri Ocağı yoktur, nizam ordu vardır devrede. İlk ciddi askeri darbe 1876'da Padişah Abdülaziz'e karşı yapılmıştır. İlk darbeci komutan. 1876 yılının 19 Mayıs günü medrese öğrencileri derse girmez. Ertesi gün ise Babali'ye gelen zamanlı sadrazam Mahmut Nedim Paşa Sirkeci'den itibaren büyük bir kalabalıkla karşılaşır. Baba Ali de kendisinden görevini teslim eden Mühür alınır ve eski sadrazam korkusundan İran elçiliğine sığınır. Bu darbe hazırlığının önderleri olan Mithat Paşa, şimdiki devlet bakanlığında eş değerde olan Meclisi Aliye'ye atanır. Bursa valisi Hüseyin Avni Paşa da serasker olur. Sadrazamlığı ise mütercim Mehmet Rüştü Paşa getirilir. Ancak Abdülaziz kendisine zorla kabul ettirilen bu yeni yönetici kadrodan memnun değildir. Bunu sizi halk istediği için kabul ettim. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Sözleriyle yüzlerine de söylemektedir. Abdülaziz'i devirmek fikrini serasker Hüseyin Avni Paşa eyleme sokar. Onu Mithat Paşa da destekler. Böylece ilk ciddi askeri darbenin gerçekleşmesine tanık oluruz. Ispartalı Hüseyin Avni Paşa. Padişahın tahtından indirilmesi için ordunun ve donanmanın bu işe girişmesi gerekiyordu. Hüseyin Avni Paşa serasker olduğuna göre bunu planlamak ona düşüyordu. Hüseyin Avni Paşa Harp Okulu'nun genç kumandanı Süleyman Paşa'ya bu sorunu açıkladığı zaman yurtsever kumandanın ülkesinin yepyeni bir yönetime kavuşabilmesi için görevi hemen benimsedi. Ayrıca askeri şura başkanı Redif Paşa ile Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa da Hüseyin Avni Paşa'nın yanında yer almayı kabullenmişlerdi. İş planlamaya kalmıştı. 31 Mayıs parantez içinde 1876 Salı günü öğle vakti hal gerçekleştirilecekti. Durum parantez içinde veliaht Şehzade Murat Efendi'ye de bildirildi. Murat Efendi dairesinden çıkmayacak, askerlerin kendisine haber vermesini bekleyecekti. Padişahın tahttan indirilmesi her ne kadar 31 Mayıs Salı günü öğle vaktine planlanmış ise de Süleyman Paşa bunu uygun görmedi. Güpegündüz bir padişahı tahttan indirecek bir darbeyi gerçekleştirmek böyle bir hareketin tabanına aykırıydı. Darbe bir gün önceye ve sabahın erken saatlerine alındı. 30 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 4.30'da Süleyman Paşa 300 harp okulu öğrencisiyle sarayı kuşattı. Donanmada Dolmabahçe önüne gelmişti. Redif Paşa'nın askerleri ise bölgeyi denetim altına almışlardı. Sabah namazına kalkan Abdülaziz, top seslerini duyunca bunların cülüs topları olduğunu ve tahttan indirildiğini anladı. Dipnot: Profesör Doktor İlhan Akın, Siyasi Tarih, 1983, sayfa 106-115. Eski Padişahın İntiharı. İlk ciddi askeri darbe, ilk bitmeyen kim öldürdü ya da öldü mü öldürüldü mü tartışmasını beraberinde getirmiştir. Yeni Padişah Sultan Murat olayın çapından ötürü yarı delirmiş halde arabasıyla halkın alkışları arasında Beyazıt'taki seraskerlik dairesine götürülüp kendisine biat edilmiştir. Bu sırada mağrur, mütehakkim ve azametli bir kişiliğe sahip olan devrik Padişah Abdülaziz ise önce Topkapı Sarayı'nda sonra da Çırağan Sarayı'nda gözaltına alınır. Tahttan indirilişinin 6. gününde ise sakalını düzeltmek için istediği keskin bir makasla bilek damarlarını keserek intihar eder. Daha doğrusu Abdülaziz'in intihar ettiğini belirten ve İngiltere ile Amerikan sefaret doktorlarının da imzaladığı 19 kişi tarafından hazırlanmış bir rapor vardır. Yıldız Mahkemesi de konuyu açamamıştır. Ne var ki bu intihar olayı günümüzde bile tartışılır durur. Daha sonra padişah olup bu olaya adı karışanlardan biri olan Mithat Paşa'yı önce sürdürüp sonra da öldürten 2. Abdülhamit bile Selefi Padişah Abdülaziz'in kanının kendisine bulaşmasından ürkmüştür. 2. Abdülhamit devrildikten sonra 1917'de yazdığı anılarında şöyle diyor: Sultan Abdülaziz'in hal fikri en evvel Hüseyin Avni Paşa'dan sadır oldu. Sebebi de padişahın kendisini daha evvel nefyetmesiydi. Amcam merhum, parantez içinde Abdülaziz, vakur ve herkesi kendisi gibi kerim zannedecek kadar hayırhah idi. Hüseyin Avni Paşa gibi kindar bir adamı biraz sonra hem affetti hem seraskerliğe getirdi. İşte amcam bu hatasına kurban gitmiştir. Mithat Paşa hal işine karışmakla idare adam olmaktan çıkarak ihtilalciler sınıfına geçti. Hükümdarın hiçbiri hal işine karışmış bir adama itimat edemez. Ben cülüs ettiğim zaman efkar-ı umumiyenin kendisine mevlü teveccühü ve zamanı fevkalade nazik ve tehlikeli bulunması cihetiyle derhal mevkiyi sadarete getirdim. Şunu temin edeyim ki Mithat Paşa idareli ve tedbirli bir sadrazam olsaydı hiç olmazsa Rus muharebesinin bitamına kadar sadarette kalırdı. Sultan Abdülaziz'in şehadeti meselesi derecat-ı mehakimden geçmiş bir iş idi. Ben sadır olan idam hükmünü tahfif etmekten başka bir iş yapmadım. Eğer gayri tabi bir ecelle vefat etmişse benim bunda dahlim yoktur. Dipnot: Abdülhamit'in Hatıra Defteri, Selek Yayınları, 1960, sayfa 112-115. 19. yüzyılın bu darbeci subayı Hüseyin Avni Paşa Ispartalı'dır. Sadrazamlığa kadar yükselmiş ve Cevdet Paşa tarihine göre Mithat Paşa'yı da bertaraf edip Osmanlı İmparatorluğu'nun diktatörü olmayı tasarlamıştır. Ama 15 Haziran 1876'da yani Abdülaziz'i devirdikten 2 hafta sonra Hüseyin Avni Paşa'nın da sonu gelir. Çerkes Hasan olayı. Hükümet Mithat Paşa'nın Beyazıt'taki konağında toplanmıştır. Yemek yenir. Üst kattaki büyük odada Girit meselesini görüşmeye başlarlar. Bu sırada gece saat 22.30'da odaya Çerkes Hasan adındaki kurmay subay girer. Çerkes Hasan Abdülaziz'in eşlerinden Neşerek Kadın Efendi'nin kardeşi ve Şehzade Şevket Efendi ile Esma Sultan'ın da dayılarıdır. İbnü'l-Emin Mahmud Kemal olayın gerisini şöyle yazıyor: Eczaneye saat 4 raddelerinde yaverandan kol ağası Çerkes Hasan Bey sağ elinde revolver, sol elinde kama olarak odaya girdi. Davranmayınız diyerek revolveri Avni Paşa'ya sıktı. Kurşunlar göğsünü ve karnına isabet etmesiyle elini şiddetle dizine vurdu. Müteakiben kalkıp sofaya çıkarak yere yıkıldı. Hasan üstüne hücum edeceği sırada Bahriye Nazır Kayseri'ye ile Ahmet Paşa arkasından kollarını tutarak revolveri almaya çalışırken kama ile kulağının dibini, el ve kolunu yaraladı. Kayseriliğinin uğraşmaya mecali kalmadığından savuşmaya mecbur oldu. Hasan sofaya çıkıp Avni Paşa'nın kanlar içinde yattığını, henüz ölmediğini görünce üstüne çöktü. Kama ile vücudunu pareleyerek Hezarfare Ahmet Paşa'ya benzetti. Dipnot: İbnül Emin Mahmut Kemal İnan, Son Sadrazamlar, M.E.B. 1940, sayfa 563-565. Ertesi gün Harp Divanı kararı ile ordudan ihraç edilip Beyazıt'ta idam edilen Yüzbaşı Çerkes Hasan o gece Hariye Nazırı Reşat Paşa'yı ve Deniz Yüzbaşı Şükrü Bey'i de öldürmüştü. Bir darbe ve bir olay daha. Hüseyin Avni Paşa'nın ölümüyle devletin ipleri Sadrazam Rüştü Paşa ve Mithat Paşa'nın eline geçer. Padişah 5. Murat akli dengesini kaybetmiştir. Veliaht Abdülhamit, Rüştü ve Mithat Paşalar ise pazarlığa oturur. 5. Murat'ın devrilmesine karar verirler. 31 Ağustos 1876'da 5. Murat 93 günlük padişahlık yaptıktan sonra Halefi Abdülaziz gibi halledilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu olaylar arasındaki askeri ve ekonomik iflasına değiniyoruz. 20 Mayıs 1878'de Rus orduları Yeşilköy'e gelip dayandığı sırada bir gazeteci olan Galatasaray Lisesi eski müdürü Ali Suavi Bey de darbe girişiminde bulunur. Ali Suavi'nin maksadı şuuru adet eden 5. Murat'ı tahta çıkartarak devlet idaresini kendi kararsız ve dengesiz ellerine almaktır. 39 yaşındaki olan Ali Suavi Efendi bu iş için İstanbul'a yığılan on binlerce Balkan göçmeni içinden birkaç yüz zavallıyı elde etmiş ve Sultan Murad'ın bulunduğu Çırağan Sarayı Humayun'unu basmıştır. Ancak derhal yetişen ve sonunda müşir olan Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa elindeki sopayı Ali Suavi'nin kafasına indirerek bu gazeteciyi öldürmüş, itilalcilerden 23 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştır. Olay 2 saat içinde bastırılmakla beraber Sultan Hamit'in 30 yıllık şahsi idaresi boyunca padişahın tesirlerini asla üzerinden atamadığı bir hadise olmuştur. 3 ay içindeki iki selefinin halledilmesini, amcasının feci ölümünü gören 2. Abdülhamit bu beklenmedik zamanda hiç beklenmedik bir şahsın öncülüğüyle yapılan böyle bir darbe teşebbüsünden sonra vehim ve kuşkusunu son derece artırmıştır. Dipnot: T. Yılmaz Öztunan, Türkiye Tarihi, Hayat Kitapları, 1967, Cilt 12, sayfa 125-126. Sultan 2. Abdülhamit'e 7 defa sadrazamlık yapmış olan küçük Sahip Paşa'nın bir anısına kulak verelim burada. Padişah ve Sadrazamı. Sahip Paşa 30 Kasım 1882 tarihinde saraya çağrılır. Abdülhamit kendisine karşı bir darbe yapılacağı yolunda ihbar almıştır. Sahip Paşa'ya bir takım belgeler verir ve bağırıp çağırmaya başlar. Bunun üzerine bağırma ve azarlamalar şiddetini bir kat daha artırdı ve mührü Humayun istendi. İşte o zaman zor duruma düştüm. Ben mührü cebimde değil çantamda taşırdım. O gece çantayı beraberimde getirmiş isem de huzura girerken adamımın yanında bırakmıştım. Padişah hazretlerinden Mabeyn dairesine gidip çantamda bulunan mührü getirmek üzere izin istedim. Ama kendileri daha da öfkelenerek pantolonun yan ceplerine doğru meşin bir muhafaza içinde taşıdıkları küçük bir revolveri çıkarıp başıma tuttular. Ben de o sırada irade buyurun çantaya getirsinler. Emaneti Humayun'unuzu vereyim. Bende olan Allah'ın emanetinde ondan sonra alırsınız dedim. Çantaya getirsinler iradesini verip dönerek tekrar o mahut silahı başıma tuttular. Mührüm eğer çantandan çıkmazsa buradan ölüm çıkar yolu tehdit ettiler. Dipnot: Sadrazam Sahip Paşa, Anılar, Hürriyet Yayınları, 1977, sayfa 49-53. Kısaca anlatmaya çalıştığımız bu olaylar bir araya getirildiği zaman Türk siyaset hayatındaki şiddet geleneğinin bazı kaynakları da ortaya çıkacaktır. 1900'lerden sonraki kuşak bu gerçeklerin ışığında kamplaşır, bölünür ve her türlü aracın mübah olduğu bir kavga içinde ülkenin yönetimini ele geçirmek üzere silahlı siyaset yapar. Üstelik imparatorluğun sorunları artık çözülmez noktalara gelmektedir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: Shaw, S-H-A-W, History, H-I-S-T-O-R-Y, Ottoman, O-T-T-O-M-A-N, Empire, E-M-P-I-R-E, Volume, V-O-L-U-M-E, Cambridge, C-A-M-B-R-I-D-G-E, University, U-N-I-V-E-R-S-I-T-Y, Press. P, R, E, S, S. Malkorx. M, A, U, C, O, R, G, S. Stanford. S, T, A, N, F, O, R, D.